10. ayrım. 20. bölümde sağlık uzmanlarının diğer kişileri hastalarından gelebilecek tehlikelere karşı korumaları ile ilgili Tarasov kararını tartışacağız. Böyle bir durum, eğer bir hasta seropozitif bir durumda olduğunu partnerine söylemez ve onunla riskli bir şekilde cinsel ilişkisini sürdürmeye devam ederse ortaya çıkabilir. Bu konuda terapistin sorumlulukları nelerdir? Amerikan Psikiyatri Derneği gibi profesyonel dernekler kişinin hastalığını partnerine söylemeye veya güvenli bir biçimde cinsel ilişkide bulunmaya ikna edilememesi halinde terapistin Tarasov kararına uyarak gizlilik ilkesini bozmasını desteklemektedirler. Parantez içinde Amerikan Psikiyatri Derneği 1992. Bu durum bir hekimin halkı koruyabilmek amacıyla bir hastasında tespit ettiği bulaşıcı bir hastalığı diğerlerine bildirmeye zorunlu olması şeklindeki uzun zamandan beri yürürlükte olan kurala uygunluk göstermektedir. Kişinin sadakatsizlik nedeniyle seropozitif olması o kişinin sevdikleriyle olan ilişkisinde pek çok zorluğa neden olmaktadır. Klinik çalışmalar kişinin yaşamının ve ölümünün anlamını araştırabilmesi, vasiyet yazma ve vedalaşma ile ilgili çözümlere ulaşabilmesi, genel olarak kişinin yaşamı boyunca yararlı ve anlamlı olduğuna inandığı şeyleri gerçekleştirebilmesi ve geride bırakacaklarına karşı sorumluluklarını yerine getirebilmesi için cesaretlendirilen varoluşçu bir yaklaşımın yararlı olduğunu göstermektedir. Kuşkusuz ölümden sonra bir başka hayatın olduğu şeklindeki dini bir inançla hem kişiyi hem de yakınlarını rahatlatmaktadır. Pek çok ölümcül AIDS hastasının cinsel yönelimleri, madde kullanıyor olmaları, aile üyelerinin hastalığın bulaşması ile ilgili korkuları ve benzeri nedenlerden dolayı aileleri araları açılmaktadır. Dolayısıyla hasta ve ailesinin yeniden yakınlaşabilmelerinin sağlanmasında nelerin önemli olduğunun ve destekleyici bir etki yarattığının belirlenebilmesine ihtiyaç vardır. Parantezinde Makkuçkan 1990. Diğer ölümcül hastalıklarda olduğu gibi, parantez içinde bölüm 10, AIDS'li hastalarının birçoğu intihar etmekte ve bu intiharların bazıları da profesyonel bir yardım ile gerçekleştirmektedir. San Francisco'da yıllardır var olan gizli bir hekim şebekesi, ölümcül AIDS hastalara bu dünyadan gitmek istedikleri zaman ve istedikleri biçimde alabilecekleri ölümcül dozda morfin veya barbitüratlar temin etmektedirler. Her ne kadar kanuni, ahlaki ve profesyonel sorumluluk açısından doğru olmasa da kendilerine özgü etik anlayışlarına dayanarak ölüme çok yaklaşmış hastaların intiharlarına yardımcı olarak kimyasal maddeler sağlayan hekimler bulunmaktadır. İntihara gizlice yardım edenlerden biri olan ve gönüllü bir organizasyonda çalışan eski bir Katolik papazı hazırladığı broşürde intihara yardım için ölüme giderken yaşamı zenginleştirmek ifadesini kullanmıştır. Bu kişi ölümcül hastalığı olanlar özellikle de ölümcül AIDS hastaları için akıllıca ve iyi ölmenin pratik yollarını öğrettiği 10 haftalık bir program geliştirmiştir. Bu grup toplantılarında maneviyat, yakın ilişkiler ve mal, mülk planlanması gibi kanuni konular ele alınmaktadır. Bu programlara katılan pek çok kişi yaşamlarına acı çekmeden bakabileceklerini bilmenin, hasta olduklarını unutmalarına ve yaşama odaklanmalarına imkan yarattığını ifade etmişlerdir. Bu hastalardan birinin planlanmış intiharı bir gazeteci tarafından şu şekilde dile getirilmiştir. Kaliforniya güneşi cumbasından geçerek apartmanını ılık bir parlaklıkta yıkayacak. Yapmış olduğu resimler ve müziği ile çevrilenecek. Richard Strauss'un Alp Senfonisi'nin crescendo ve sakin nameleri odayı dolduracak. 12 yaşında bir Siam kedisi olan Cruiser kıvrılıp yanına yatacak. Birkaç arkadaşı olacak onunla birlikte. Doktoru barbitürat alabilmesi için bir reçete yazacak. Eski bir bahçıvan olan 55 yaşındaki artist birkaç veda cümlesi söyleyecek. Sonra öldürecek dozdaki ilaçları alacak ve sonsuza kadar sürecek hissiz bir uykuya dalacak. Parantez içinde Stolberg 1996 sayfa A1. Özet. Cinsel kimlik bozukluğunda CKB kişi anatomik cinsel görünüşüyle kendini psikolojik olarak bir erkek, kadın, oğlan ya da kız gibi hissetmesi arasında uyumsuzluk olduğu konusunda derin ve ısrarlı bir inanca sahiptir. Dolayısıyla CKB bozukluğu olan ve kendini kadın olarak gören bir erkek bir kadın gibi yaşamak isteyebilir. Yetiştirme biçimi çocuğun karşı cinsten olduğuna olan inancını destekleyebilir. CKB hem kuramsal hem de pratik açıdan büyük önem taşırlar. Çünkü kadın ya da erkek olduğumuz ile ilgili inançlarımızın kendimizi şekillendirmemizdeki rolünü ortaya koymaktadır. Önceleri bu kişilere yapılabilen tek yardım cinsiyeti yeniden düzenleme ameliyatları ile kişinin vücudunda olmak istediği cinsiyete uygun değişiklikler yapılmasıydı. Ama şimdi cinsel kimlik ile anatomik özelliklerin birbirine uygun hale gelmesinde davranışçı terapinin yardımcı olduğunu gösteren bazı kanıtlar ortaya çıkmıştır. Parafillerde olağan dışı imaj ve hareketler söz konusudur ve bunlar cinsel heyecan ve doyumun sağlanabilmesi için şarttır. En sık görülen parafiller, fetişizm, cinsel uyarılmanın sağlanabilmesi için canlı olmayan nesnelere yönelme, bazen travestizm olarak da adlandırılan travestik fetişizm, genellikle cinsel açıdan uyarılabilmek amacıyla ve cinsel kimlik konusunda karışıklık yaşamaksızın karşı cins gibi giyinmek, pedofili çocuklarla cinsel temasta bulunmak, yasak sevi inkest aile üyelerinden biriyle cinsel temasta bulunmak, gözetlemecilik diğer insanları çıplak ya da bir başkasıyla sevişirken seyretmek, teşhircilik doyuma ulaşmak için cinsel organını görmek istemeyen kişilere göstermek, sadizm cinsel doyumu artırabilmek veya sürdürebilmek için bir başkasına acı vermek, mazoşizm cinsel doyuma ulaşabilmek veya sürdürebilmek için acı çekmek ki bu çoğu zaman bir sadist tarafından sağlanır. Çeşitli parafilleri anlayabilmek için pek çok hipotez ortaya atılmıştır. Psikanalitik kuramlara göre bu tür davranışlar savunmaya yöneliktirler, yani kişiyi bastırılmış çatışmalarına karşı korumaktadırlar ve psikoseksüel gelişimin erken aşamalarından birinde saplantı olduğuna işaret etmektedirler. Bu bakış açısına göre parafilisi olan kişiler geleneksel heteroseksüel ilişkilerden korkmaktadırlar. Örneğin fetişist ve pedofillerin kastrasyon kaygısı nedeniyle yetişkinlerle geleneksel biçimde cinsel ilişkiye giremedikleri varsayılır. Davranışçı bir bilişsel kuramcılar ise cinsel davranışlar üzerinde odaklanırlar. Bu bakış açısına göre örneğin ayakkabılara karşı geliştirilen fetişist çekim cinsel uyarılmanın tesadüfen klasik olarak şartlanmasından kaynaklanır. Bir başka davranışçı varsayım ise bu kişilerin sosyal becerilerindeki zayıflık nedeniyle diğer yetişkinlerle normal bir biçimde temas kuramadıkları şeklindedir. Parafilisi olan kişilerde hormon bozuklukları olup olmadığı üzerinde de durulmuştur. Ancak bu konuda henüz yeterli bilgiler elde edilememiştir. Her ne kadar DSM-4'te ayrı bir tanı olarak yer almasa da tecavüze uğrayan kişi üzerinde önemli sosyal ve psikolojik travmalara yol açan bir davranış örüntüsüdür. Tecavüzün cinsellik kapsamında ele alınıp anlamayacağı konusunda bazı tartışmalar ortaya çıkmaktadır. Çünkü pek çok kuramcı tecavüzü cinsel bir davranıştan ziyade saldırgan ve şiddet içeren bir davranış olarak kabul etmektedirler. Parafili konusundaki en umut verici terapiler davranışçı terapilerdir. Parantez içinde örneğin karşı cinste geleneksel biçimde ilişki kurmakta yardımcı olan sosyal beceri eğitimi gibi. Tecavüze uğrayan kişilerin tedavisi ise sosyal desteği ve travmatik olayın açıkça konuşulmasını içerir. DSM-2'de eşcinsellik sadece kendi cinsel yönelimlerinden rahatsız olanlar için kullanılan bir tanı olarak sunulmuştur. Oysa 1973'te başlayan liberalleşme sürecinin bir sonucu olarak DSM-3R'de olduğu gibi DSM-4'te eşcinselliğe spesifik bir tanı olarak yer verilmemeye başlanmıştır. Şu anda ise cinsel yöneliminin yönü parantez içinde eşcinsel ya da heteroseksüel olarak belirtilmeksizin kişinin kendi cinsel eğiliminden rahatsız olması şeklinde bir terminoloji kullanılmaktadır. Cinsel işlev bozuklukları kadar insanların ilgisini çeken pek az duygusal sorun vardır. Normal cinsel tepki döngüsünde meydana gelen bu bozukluklar genellikle ketlenmeler nedeniyle ortaya çıkarlar ve insanların cinsel haz duymasını engellerler. DSM-4'te cinsel işlev bozuklukları, cinsel istek bozuklukları, cinsel uyarılma bozuklukları, orgazm bozuklukları ve cinsel ağrı bozuklukları şeklinde 4 grupta toplanmaktadır. Bu bozukluklar ciddiyet derecelerine, kronik olup olmamalarına, yaygınlıklarına, belli bir eşle mi yoksa her eşle mi ve belirli durumlarda mı yoksa her zaman mı yaşandığına göre farklılıklar gösterirler. Cinsel işlev bozukluğu ısrarlı ve tekrarlayıcı biçimde ortaya çıkmadığı sürece kişide cinsel işlev bozukluğu olduğu düşünülmemelidir. Çünkü pek çok kişi yaşamları boyunca zaman zaman bazı cinsel sorunlar yaşamaktadırlar. Özellikle dispareuni ve sertleşme sorunları açısından biyolojik faktörlerin dikkate alınması gerekse de cinsel işlev bozukluklarının temelinde zararlı tutumlar, erken dönemlerde karşılaşılan zor yaşantılar, performans korkusu, kendini seyretme, ilişki sorunları ve spesifik bilgi ve beceri eksiklikleri gibi çeşitli faktörlerin bir kombinasyonu yer almaktadır. Bazı işlev bozukluklarında seks rolü ile ilgili kalıp yargılar da rol oynayabilir. Örneğin, sertleşmeyi sürdürmede zorluğu olan erkekler için sanki onlar tam bir erkek değillermiş izlenimi veren iktidarsız ifadesi kullanılır. Ya da doyuma ulaşamayan kadınlar için kullanılan frijit ifadesi bu kadınların soğuk ve tepkisiz olduğunu ima etmektedir. Özellikle kadınlarda görülen cinsel sorunların çoğu kadınların cinsellikleriyle ilgili kültürel ön yargılarıyla bağlantılı görülmektedir. Oysa ironik olarak laboratuvar çalışmaları kadınların erkeklere nazaran daha sık cinsel haz duyma potansiyeli olduğunu göstermektedir. Cinsel işlev bozukluklarının nedenleriyle ilgili olarak yapılan çalışmaların çoğu kontrollü çalışmalar değillerdir ve dolayısıyla bu çalışmalardan elde edilen bulguları temkinli olarak değerlendirmek gerekir. Bununla birlikte cinsel işlev bozukluklarının nedenleri konusunda yeterli veri olmaması, bu konuda etkili terapiler yapılamadığı anlamına gelmemektedir. Özellikle psikodinamik bakış açısı ve tekniklerden de yararlanılarak yapılan bilişsel ve davranışçı terapilerle oldukça etkili sonuçlar elde edilmektedir. Eski alışkanlıkların değiştirildiği ve yeni becerilerin kazanıldığı doğrudan cinsel terapi yaklaşımı 1970 yılında yayınlanan Masters ve Johnson'ın İnsanın Cinsel Yetersizliği adlı kitabıyla halka sunulmuştur. Bu yaklaşımda çiftler cinsellik konusunda güvenilir ve duyarlı olan terapistin yardımıyla adım adım ve tehdit edici olmayan bir biçimde giderek daha yakın cinsel yaşantılara doğru ilerlerler. Seks terapistlerinin uyguladığı diğer teknikler arasında danışanlara cinsel anatomi ve fizyoloji hakkında bilgi vermek, endişeyi azaltmak, iletişim becerileri öğretmek, kişilerin seks ve kendi cinsellikleri konusundaki düşünce ve tutumlarını değiştirmek sayılabilir. Özellikle cinsel soruna evlilik sorunlarının da eşlik ettiği çiftlerde, ki bu sık görülen bir durumdur, çift terapisi yapılması uygun olur. Dispareunide olduğu gibi eğer işlev bozukluğu primer olarak psikolojikten ziyade fiziksel nedenlerden kaynaklanıyor ise tıbbi ve diğer fiziksel tedavilerden de yararlanılır. Her ne kadar cinsel işlev bozukluklarının tedavisiyle ilgili kontrollü çalışmalara daha yeni başlanmış ise de ruh sağlığı uzmanlarının cinsel problemleri olan kişilere en azından belli bir rahatlama sağladıkları konusunda iyimser olmamızı destekleyen iyi nedenler bulunmaktadır. AIDS, kazanılmış bağışıklık yetersizliği sendromu, dünya çapında bir sağlık krizine yol açmıştır. Davranışçı terapistler kişilerin riskli cinsel ilişkilerden güvenli cinsel ilişkilere yönlenmelerine yardımcı olarak AIDS'e yakalanma olasılığını azaltmayı hedeflemektedirler. Anahtar sözcükler: cinsel bozukluklar ve cinsel kimlik bozuklukları. Cinsel kimlik, transseksüel, çocukluktaki cinsel kimlik bozukluğu, cinsiyeti yeniden düzenleme ameliyatları, parafililer, cinsel sapkınlıklar, fetişizm, travestik fetişizm, pedofili, yasak sevi, çocuğun cinsel kötüye kullanımı, gözetlemecilik, teşhircilik, cinsel sadizm, cinsel mazoşizm, orgazmın yeniden yönlendirilmesi, aile sistemleri yaklaşımı, tecavüze zorlama, reşit olmayan birine tecavüz etme, tanıdık biri tarafından tecavüze uğrama, eşcinsellik, egoya yabancı eşcinsellik, cinsel işlev bozuklukları, dokulara kan hücumu, dokulardan kan çekilmesi, azalmış cinsel istek bozukluğu, cinsel tiksinti bozukluğu, kadınlarda cinsel uyarılma bozukluğu, erkeklerde sertleşme bozukluğu, kadınlarda orgazm bozukluğu, engellenmiş kadın orgazmı, erkeklerde orgazm bozukluğu, erken boşalma, dispareuni, vajinismus, performans korkusu, kendini seyretme rolü, ikincil kazanç, cinsel değerler sistemi, duyumlara odaklanma, duyumsal farkındalık uygulamaları, AIDS, kazanılmış bağışıklık sistemi yetersizliği sendromu, kendi değerleriyle yüzleşme. Cinsel bozukluklar ve cinsel kimlik bozuklukları dersinin seslendirmesi bitti.